Ayrım 10. Sayfa 98. Doktor omuzlarını kaldırdı üzüntülü bir biçimde. Ne yaptığımın pek farkında olmaksızın yatağa attım kendimi hıçkırarak. Ah, ansızın oluşan gelecek. Birdenbire ayağımın altındaki toprak kayıp gitmişti. Şimdi önümde bütünüyle içine doğru düştüğüm bomboş bir delikten başka bir şey yoktu artık. Bu noktada her şey karanlık bir anı şeklinde birbirine karışıyor. Oysa Marcel'in ilk önceleri çabucak iyileşir gibi olmuştu. Yılbaşı tatilleri bana biraz soluk alma zamanı bıraktığından günün her saatini onun yanında geçirme olanağı buldum. Yanı başında okuyor, yazıyor ya da alçak sesle bir şeyler okuyordu bana. Dışarı çıktığımda kesinlikle karıma birkaç çiçek almadan dönmüyordum eve. Ben hasta olduğum sıralarda bana gösterdiği sevecen ilgisini anımsıyor ve onu öylesine aşkla sarıyordum ki bazen gülüyordu buna, mutluymuşçasına. Umutlarımızı inciten acı olay hakkında tek bir söz bile edilmedi aramızda. Sonra damar iltihabı ortaya çıktı. Hastalık etkisini yitirmeye başladığı bir sırada ansızın bir atar damar tıkanması Marcel'in yaşam ile ölüm arasına sokuverdi. Geceydi. Kalbimin onunkiyle birlikte durduğunu ya da yeniden attığını hissederek üzerine eğildiğim zamanlar canlanıyor gözümün önünde. Kaç gece böyle bekledim başının ucunda. Bakışlarımı karımdan ayırmadan yaşamımdan birazını aşkın gücüyle onunkine aktarabilmeyi umut ederek. Her ne kadar mutluluğu pek düşünmüyorsam da tek hüzünlü sevincim Marcel'in ara sıra gülümsediğini görmekti. Derslerim yeniden başlamıştı. Derslerimi hazırlamak, anlatmak gücünü nereden buldum acaba? Anılarım kayboluyor ve haftaların nasıl birbirini izlediğini bilemiyorum. Bununla birlikte küçük bir olayı anlatmak isterim size. Damar tıkanıklığından kısa bir süre sonra bir sabah vakti ben Marcel'in yanındayım. Biraz daha iyi gibi ama hareket etmesi yasak henüz. Kollarını bile oynatmaması gerekiyor. Su içirmek için üzerine eğiliyorum. İçtikten sonra ve ben hala yanında eğilmiş bir durumdayken hastalığı yüzünden zayıflamış bir sesle benden gözleriyle işaret ettiği küçük bir kutuyu açmamı rica ediyor. Kutu orada masanın üzerinde duruyor. Alıp açıyorum. İçi kurdelalar, kumaş parçaları, değersiz küçük mücevherlerle dolu. Hangisini istiyor acaba? Kutuyu yatağın yanına getiriyorum. İçindekileri çıkarıyorum teker teker. Bu mu? Yoksa şu mu? Hayır, o da değil. Biraz tasalandığımı hissediyorum. İşte Marcel'in istediğim bu küçük tesbih. Gülümsemeye çalışıyor. Sana yeterince iyi bakmadığımdan mı korkuyorsun? Oh dostum diye mırıldanıyor. Ve Biskra'daki konuşmamızı. Tanrı'nın yardımı dediği şeyi reddettiğimi işitince beni ürkekçe kınayışını anımsıyorum. Biraz kabaca tek başıma iyileştim diyorum. O kadar çok dua ettim ki senin için diye yanıt veriyor sevecenlikle. Hüzünle söylüyor bunu. Bakışlarında yalvaran bir kaygı seziyorum. Tesbihi alıyor ve yorganının üzerindeki güçsüz elinin içine koyuyorum. Gözyaşları ve aşkla dolu bir bakışla ödüllendiriyor beni. Ama ben karşılık veremiyorum buna. Bir an ne yapacağımı bilemeden sıkılmış bir halde öylece duruyorum orada. Sonunda daha fazla dayanamayıp "Hoşça kal," diyorum ona ve odadan ayrılıyorum düşmanca, sanki oradan kovulmuşçasına. Bu arada damar tıkanıklığı çok ciddi bozukluklara yol açmıştı. Kalbin dışarıya attığı korkunç kan pıhtısı ciğerleri kanlandırıp yoruyor, soluğu tıkıyor, güç ve hırıltılı bir hale gelmesine neden oluyordu. Onu bir daha iyileşmiş göremeyeceğimi düşünüyordum. Hastalık Marcel'le işlemiş, böylece içine yerleşip onu damgalamış ve lekelemişti. Yıpranmış bir şeydi artık o. Bölüm 3. Havalar ısınıyordu. Derslerim sona erer ermez Marcel'ini La Morinière'e götürdüm. Doktor her türlü ciddi tehlikenin geçtiğini ve iyice kendine gelebilmesi için açık havadan daha iyi bir şeyin olmadığını açıklamıştı. Benim de dinlenmeye epey gereksinimim vardı. Tek başıma katlanmak zorunda kaldığım sabahlamalar, bu uzayıp giden iç sıkıntısı ve özellikle Marcel'in damar tıkanıklığı sırasında kalbinin korkunç çarpıntılarını içimde hissetmeme neden olan bir tür bedensel duygudaşlık, bütün bunlar yormuşlardı beni. Sanki hasta olan benmişim gibi. Marcel'ini dağa çıkarmayı yeğlerdim fakat Normandiya'ya dönmeyi çok arzu ettiğini gösterip bunun dışında hiçbir iklimin kendisi için mükemmel olamayacağını ileri sürdü. Ve yöntemlerini cesaretle üstlendiğim iki çiftliği gidip yeniden görmem gerektiğini bana anımsattı. Bu çiftliklerden sorumlu olduğuma ve bu işte başarılı olmak zorunda bulunduğuma beni ikna etti. Henüz gelir gelmez de tarlalarda koşmaya yöreklendirdi beni. Bu dostça ısrarında fedakarlığının ya da ona hala gösterilmesi gereken bakım için yanında kaldığımı sanıp yeterince özgür olmadığını düşüncesine kapılmamdan korkmasının epey bir payı olup olmadığını bilmiyorum. Oysa Marcel'in gittikçe iyileşiyordu. Yüzüne kan gelmişti ve hiçbir şey gülümsemesinin daha az hüzünlü olduğunu hissetmenin verdiği rahatlığı sağlayamıyordu bana. Korkmadan yalnız başına bırakabilirdim onu. Çiftlik işlerine döndüm böylece. Çiftliklerde ilk ot hasatı yapılıyordu. Çiçek tozlarıyla, kokularla yüklü hava sert bir içki gibi başımı döndürdü ilk önce. Geçen yıldan beri hiç solumamışım ya da yalnızca toz solumuşum gibi geldi bana. Çünkü bal gibi içime akıyordu hava. Sarhoşlaşmışçasına çöktüğüm bayır La Morinière'e hakimdi. Buradan mavi çatılarını, hendeklerinin durgun sularını görüyordum. Çevrede bir kısmı biçilmiş, bir diğer kısmı da otla örtülü tarlalar, uzakta ırmağın kıvrımı, daha uzakta geçen sonbahar, Charles ile birlikte at üzerinde dolaştığım korular. Bir süredir işittiğim şarkılar yaklaşıyorlardı bana doğru. Omuzlarında orak ya da tırmıkla çiftliğe dönen hasatçılardı bunlar. Hemen hemen hepsini tanıdığım bu işçilerin bana burada neşeyle dolaşan bir gezgin değil de bir efendi olarak bulunduğumu anımsatmaları epey canımı sıktı. Yaklaşıp onlara gülümsedim. Hepsiyle konuştum ve teker teker hatırlarını sordum uzun uzadıya. Henüz sabahleyin Bokaş tarımın durumu hakkında bilgi vermişti bana. Zaten düzenli mektuplarıyla çiftliklerdeki en önemsiz olaylardan bile haberim olmasını sağlamıştı hiç aksatmadan. Toprakların işitilmesi hiç fena değildi. Hatta Bokaj'ın sözleri üzerine umduğumdan bile daha iyiydi. Ancak birkaç önemli konuda benim karar almam bekleniyordu ve ben birkaç gün boyunca bir haz duymadan fakat yıkılmış yaşamımı bu sözde çalışmaya bağlayarak elimden geldiğince bütün işleri yönettim. Marcel'in konuk ağırlayacak kadar iyileşir iyileşmez bazı dostlar bizimle birlikte kalmaya geldiler. Dostça ve gürültülü olmayan tutumları Marcel'in hoşuna gitti. Fakat benim daha gönülden evi terk etmeme yol açtı. Çiftlikteki insanların topluluğunu yeğliyordum ben. Onlarla birlikte öğrenilecek bir şeyler buluyorum gibi geliyordu bana. Onlara çok fazla soru sorduğumdan değil, hayır. Fakat onların yanında duyduğum bir tür sevinci ancak şöyle böyle dile getirebilirim. Bana öyle geliyor ki bu sevinci onların içinden duyumsuyordum ve dostlarımız konuşmaya başlamadan önce neler söyleyeceklerini bildiğim halde bu kaba saba insanları görmek bile sürekli bir hayranlık uyandırıyordu bende. Her ne kadar ilk önceleri söylendiğine göre onlara soru sorarken kesinlikle kaçındığım küçümseyici bir tutumla bana yanıt vermelerine karşın kısa bir zamanda yanlarında bulunuşuma daha iyi katlanır oldular. Gittikçe daha fazla ilişki kuruyordum onlarla. Çalışmalarını izlemekle yetinmeyip eğlencelerinde de yanlarında bulunmak istiyordum. Dar kafalarının düşünceleri ilgilendirmiyordu beni kesinlikle fakat yemeklerine katılıyor, şakalaşmalarını dinliyor, neşelerine büyük bir sevgiyle bakıyordum. Bu kalbimi Marcel'in kalbinin çarpıntılarıyla çarptıran duygudaşlığın bir tür benzeriydi. Her yabancı duygunun belirsiz değil fakat kesin çarpıcı olan ani bir yankısıydı. Kollarımda hasatçının kırıklığını hissediyordum. Yorgundum onun yorgunluğuyla. Susuzluğumu gideriyordu onun içtiği bir yudum elma şarabı. Şarabın boğazından kayıp aktığını hissediyordum. Bir gün içlerinden biri orağını bilerken baş parmağını kesti derince. Acısını içimde duydum, iliklerime kadar. Sonuçta bana öyle geliyordu ki yalnızca gözlerim değildi beni manzara hakkında bilgilendiren, fakat bu acayip duygulaştığım hiçbir sınır getirmediği bir tür okşamayla hissetmekteydim manzarayı. Bokacın varlığı canımı sıkıyordu. Yanıma geldiği zamanlar efendi rolü oynamam gerekiyordu ve bundan da hiç hoşlanmıyordum. Hala buyruklar veriyordum. Gerekliydi bu. Ve işçileri kendime göre yönetiyordum. Ama onlara fazla hükmeder görünmek korkusuyla ata binmiyordum artık. Fakat varlığından rahatsız olmamaları ve benim karşımda kendilerini sıkmamaları için aldığım bütün önlemlere karşın ben karşılarında kötü bir merakla dopdolu olarak duruyordum hala. Her birinin varlığı bir giz olmayı sürdürüyordu benim için. Yaşamlarının bir bölümü hep gizleniyormuş gibi geliyordu bana. Yanlarında olmadığım zaman ne yapıyorlardı acaba? Daha fazla eğlenmediklerini kabul edemiyordum. Her birini tanımak arzusunda inatçılık gösterdiğim bir giz yakıştırıyordum. Çevrelerinde dolaşıyor, izliyor, gözetliyordum. Sanki karanlıklarından beni aydınlatacak bir ışık bekliyormuşçasına en kaba doğaya sahip olanlarla ilgileniyordum daha çok. Beni özellikle çeken birisi vardı içlerinde. Epey güzel, iri yarı, hiç de aptal olmayan fakat yalnızca içgüdüleriyle hareket eden biriydi. beklenmedik davranışlarda bulunuyor ve kendini her geçici tepkiye kolayca terk ediveriyordu. Buralı değildi. Umulmadık bir biçimde işe alınmıştı. İki gün mükemmel çalışıyor, üçüncü gün ölü denecek derecede sarhoş oluyordu. Bir gece onu görmek için ambara gittim gizlice. Kuru otların içine gömülmüş, ağır bir sarhoşluk uykusuna dalmıştı. Ne kadar da uzun bir süre seyrettim onu. Güzel bir günde geldiği gibi gitti. Hangi yollarda olduğumu bilmek isterdim doğrusu. Aynı günün akşamı onu Bokacın kovmuş olduğunu öğrendim. Bokaca çok kızmıştım. Yanıma çağırttım kendisini. Duyduğuma göre Pierre'i kovmuşsunuz diye söze başladım. Nedenini söyleyebilir misiniz bana? Elimden geldiğince yumuşatmaya çalıştım kızgınlığım karşısında. Şaşırmıştı biraz. Beyefendi, çiftliğinde pis bir sarhoşu bulundurmak istemezlerdi. En iyi işçileri baştan çıkaran birisini. Yanımda bulundurmak istediklerimi ben sizden daha iyi bilirim. Beş para etmeyen rezil birisi, nereden geldiği bile belirsiz. Bu yörede iyi karşılanmaz böyle bir şey. Bir gece buğday ambarını ateşe vermiş olsaydı beyefendi memnun olacaklardı belki de. Yetti ama. Yalnızca beni ilgilendirir bu ve çiftlikte bana ait. Sanırım dilediğim gibi yönetirim. Bundan böyle herhangi bir adam hakkında olumsuz bir karar vermeden önce nedenlerini bana bildirmenizi isterim. Söylemiştim, Bokaj beni çocukluğumdan tanır. Her ne kadar sözlerimin söyleniş biçimi epey kırıcıydıysa de buna kızmayacak denli beni çok seviyordu. Hatta beni pek ciddiye almadı bile. Normandiya köylüsü nedenini kavrayamadığı yani ilgisini uyandırmadığı şeyleri önemsemez genellikle. Bokaj da bu tartışmayı basit bir kapris olarak kabul etmişti. Ancak ben konuşmamızı bir azarlama ile noktalamak istemedim ve biraz fazla sert olduğumu düşünerek ekleyebileceğim bir şeyler aramaya koyuldum. Kısa bir suskunluktan sonra ''Oğlunuz Charles yakında dönmeyecek mi?'' diye sormaya karar verdim. ''Beyefendinin onu unutmuş olduğunu sanıyordum. Pek az merak ettiklerine göre.'' dedi Bokaj kırgın bir biçimde. ''Ben onu unutmak. Aman Bokaj, geçen yıl birlikte yaptığımız bütün şeylerden sonra nasıl unutabilirim ki onu? Hatta çiftlikler için ona çok güveniyorum.'' ''Beyefendi çok iyi kalplisiniz. Charles'ın 8 gün içinde dönmüş olması gerek.'' ''Hay, haydi, çok sevindim buna Bokaj.'' ve onu başımdan savdım. Bokaj'ın hakkı vardı biraz. Elbette şahsı unutmamıştım. Ama onu pek düşündüğüm de yoktu. Bu kadar sıkı fıkı bir arkadaşlıktan sonra onun için üzücü bir ilgisizlikten başka bir şey duymayışım nasıl açıklanabilir? Uğraşlarım ve zevklerim geçen yıldakilerin aynıları değildi kesinlikle. İki çiftliğimin orada çalıştırdığım adamlar kadar beni ilgilendirmediğini kabul etmem gerekiyordu. Bu adamlarla sık sık görüşmemde şahsın varlığı rahatsız edici olacaktı. Çok fazla aklı başındaydı ve kendisine aşırı saygı gösterilmesini sağlıyordu. Dolayısıyla anısının bende güçlü bir heyecan uyandırmasına karşın dönüşünün yaklaşmasına endişeyle bakıyordum. Geldi. Geldi. Ay, çekinmekte ne kadar haklıymışım ve Menalk her türlü anıyı yatsımakta ne iyi ediyormuş. Şahsın yerine başına gülünç bir melon şapka geçirmiş saçma sapan bir beyefendinin girdiğini gördüm. Aman tanrım, ne kadar da değişmiş. Rahatsız ve sıkıntılı olmama karşın beni yeniden görmesinin onda uyandırdığı sevinci çok soğuk karşılamamaya çabaladım. Fakat bu sevinç bile canımı sıktı. Çok beceriksizceydi ve hiç de içten görünmedi bana. Onu salonda kabul etmiştim ve gece olduğundan yüzünü pek iyi seçemiyordum. Ama lambayı getirdikleri zaman favorilerini uzatmış olduğunu gördüm iğrenerek. O akşamki söyleşimiz tatsız tutsuz bir şeydi daha çok. Ardından onun sürekli çiftliklerde dolaşacağını bildiğimden 8 gün boyunca buralara gitmekten kaçındım ve çalışmalarım ile konuklarımı adadım kendime. Sonra yeniden dışarı çıkmaya başlamam ile yepyeni bir uğraş tarafından teslim alınışım bir oldu. Oduncular koruları istila etmişlerdi. Her yıl korulardaki ağaçların bir bölümü satılırdı. 12 eşit parçaya bölünmüş olan korular, büyümelerinden umut kesilmiş fidanlarla birlikte her yıl odun haline dönüştürülen 12 yaşında kesimlik ağaçlar sağlarlardı. Bu iş kışın yapılıyordu ve satış sözleşmesine göre oduncuların kesim alanını ilkbahardan önce boşaltmış olmaları gerekiyordu. Fakat işlemi yöneten odun tüccarı Hörteren Baba öylesine vurdum duymazdı ki bazen ilkbahar gelip çattığında ağaçların kesim ve taşıma işleri henüz tamamlanmamış olurdu. O zaman kesilmiş kütüklerden yeni filizlerin fışkırdığı görülürdü ve oduncular da kesim alanını boşaltırlarken birçok tomurcuğu tahrip ederlerdi. Bu yıl alıcı Hörteren babanın ihmali bizim endişe sınırlarımızın da ötesindeydi. artıran kimse olmadığı için kesim alanını çok düşük bir fiyatla ona bırakmak zorunda kalmıştım. O da her zamanki gibi çıkarına uygun olduğundan emin olarak çok ucuza mal ettiği korunun ağaçlarını kesmekte hiç de elini çabuk tutmuyordu. Bir haftadan öteki haftaya, bir seferinde işçi bulunmadığını, bir başka sefer havanın kötülüğünü, ardından atın hastalanışı, sigorta ödemelerini, diğer işleri, daha ne bileyim işte bir sürü şeyi ileri sürerek işe erteleyip geciktiriyordu. Öyle ki yaz ortasında henüz hiçbir şey ortadan kaldırılmış değildi. Geçen yıl beni çok fazla sinirlendirecek olan bu durumu epey sakin karşılıyordum bu yıl. Hörteva'nın bana yaptığı haksızlığı gizlemiyordum. Fakat bu şekilde yerle bir edilen bu korular çok güzeldi ve ben neşe içinde av hayvanlarını gözetleyerek, izleyerek, engerek yılanlarını ürküterek ve bazen de henüz yaşıyor hissini veren ve kesik yerlerinden birkaç yeşil dal fışkıran devrik ağaç gövdeleri üstünde uzun uzun oturarak dolaşıyordum buralarda. Sonra birdenbire Ağustos'un ilk 15 gününün ortalarına doğru Hörtevan adamlarını yollamaya karar verdi. Altısı birden bütün işi 10 gün içinde bitirebileceklerini ileri sürerek geldiler. Koruların kullanılan bölümü hemen hemen Laval Teri'ye kadar uzanıyordu. Oduncuların işini kolaylaştırmak için yemeklerinin çiftlikten getirilmesini kabul ettim. Bu işte görevlendirilen ordunun tam anlamıyla çürük olarak, çürük derken kafasından söz ediyorum yoksa bedensel açıdan bir harikaydı, bize geri gönderdiği But adlı soytarının biriydi. Adamlarımın arasında isteyerek konuştuklarımdan birisiydi o. Böylece çiftliğe kadar gitmeden de onu görebiliyordum artık. Çünkü tam o sıralarda yeniden evden dışarıya çıkmaya başlamıştım. Birkaç gün boyunca korulardan hiç ayrılmadım. La Morinière'e yalnız yemek saatlerinde gidiyor ve çoğu kez de insanları sofrada bekletiyordum. İşleri denetliyormuş gibi yapıyordum ama gerçekte işçileri görüyordum yalnızca. Bu 6 adamlık takıma Horteva'nın iki oğlu da katılıyordu bazen. Biri 20, diğeri 15 yaşlarında iri yarı, hafif kambur ve keskin atlıydılar. Tipleri bir yabancıyı andırıyordu ve gerçekten de annelerinin bir İspanyol olduğunu öğrendim daha sonra. İlk önce kadının buralara kadar gelmiş olabileceğine şaşırdım. Fakat gençliğinde eşsiz bir serseri olan Horteva'nın onunla İspanya'da evlenmiş olduğu anlaşılıyordu. Bu nedenden dolayı da ülkede pek iyi bir gözle bakılmıyordu kendisine. Anımsadığıma göre oğullarından küçük olanına ilk rastlayışım yağmur altında olmuştu. İçine çalı çırpı yığılmış yüksek bir arabanın en tepesinde yalnız başına oturuyordu. Orada dalların arasına kaykılmış, ülkede hiç işitmediğim acayip bir şarkı söylüyor ya da daha doğrusu avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Arabayı çeken atlar yolu bildiklerinden kendi başlarına gidiyorlardı. Bu şarkının bende yarattığı etkiyi anlatamam. Çünkü buna benzer bir şarkıyı Afrika'da duymuştum yalnızca. Kendinden geçmiş olan çocuk sarhoş gibi görünüyordu. Yanımdan geçerken dönüp bana bakmadı bile. Ertesi gün Hörteva'nın oğlu olduğunu öğrendim. Onu yeniden görmek ya da hiç olmazsa beklemek için geç saatlere kadar kesim alanında kalıyordum. Kısa sürede kesilmiş bütün ağaçlar boşaltıldı. Hörteva'nın oğulları yalnızca 3 kez geldiler. Gururlu görünüyorlardı ve ağızlarından tek kelime bile almayı başaramadım. Buna karşılık But dereden tepeden konuşmayı seviyordu. Ona öyle bir biçimde davrandım ki kısa zamanda bana her şeyin söylenebileceğini anladı. Bundan sonra hiç sıkılmadı ve ülkeyi bütün çıplaklığıyla gözlerimin önüne serdi. Gizinin üzerine eğildim büyük bir açlıkla. Gizi hem beklentimin ötesindeydi hem de beni tatmin etmiyordu. Görüntünün altında homurdanan şey orada değil miydi? Yoksa belki de yeni bir ikiyüzlülük müydü bu? Her neyse, Gotların belirsiz olaylar tarihinde yaptığım gibi Büt'ü de aynı şekilde sorguluyordu. Öykülerinden başıma vuran ve benim tedirgince içime çektiğim bulanık bir buğu deryası yükseliyordu. Ondan ilk önce Hörteva'nın kendi kızıyla yattığını öğrendim. En küçük bir ayıplamam onu gizlerini açmaktan caydıracak diye korkuyordum. Güldüm bu yüzden, merakım kışkırtıyordu beni. Ya anne, bir şey demiyor mu? Anne mi? O öleli tam 12 yıl oluyor. Adam döverdi onu. Ailede kaç kişiler hepsi? 5 çocuk. Erkek çocukların en büyüğüyle en küçüğünü gördünüz. Güçlü olmayan ve papaz olmak isteyen bir tane daha var, 16 yaşında. Ve sonra büyük kızım babadan olmuş 2 çocuğu var. Yavaş yavaş daha birçok şey öğrendim. Hörtevan ailenin evi pis kokulu berbat bir yerdi ve imgelemim ben ne yaparsam yapayım bunun çevresinde dönüp duruyordu. Tıpkı et üstündeki bir sinek gibi. Bir gece büyük oğlan genç bir hizmetçi kıza tecavüz etmeye kalkışmış. Ancak kız çırpınlığından baba işe karışarak ona yardım etmiş ve iri elleriyle kızı zapt etmiş. Bu sırada ortanca olan üst katta dua etmekteymiş sessizce. En küçük olan ise olayı seyrederek eğleniyormuş. Tecavüze gelince pek de güç olmadığını sanıyorum. Çünkü yine bütün anlattığına göre hizmetçi kız bunun tadını alınca kısa bir süre sonra küçük papazı baştan çıkarmaya kalkışmış. Ve deneme başarılı olamamış mı diye sordu. Kendini tutuyor hala ama pek de güçlü değil artık diye yanıtladı büt. Başka bir kızı daha olduğunu söylemedin mi? Bulduğu herkesle yatar ve üstelik hiçbir şey de istemez. Hatta birinin hoşuna gitse üstüne para verecek olan odur. Fakat babanın evinde yatmaya gelmez, yoksa fena çarpılır insan. Ailede herkesin istediğini yapmaya hakkı var fakat bunun diğerlerini ilgilendirmemesi gerek der baba. Çiftlikten kovduğunuz genç Pierre bununla övünmedi hiç ama bir gece kafası yarılmadan çıkamadı evden. O zamandan beri şatonun koruluğunda eğleniyor herkes. Bunun üzerine bakışlarımla onu yüreklendirerek ''Sen de denedin mi bunu?'' diye sordum. Adet yerini bulsun diye gözlerini yere dikti ve sırıtarak ''Ara sıra'' dedi. Hemen sonra gözlerini kaldırdı. Bokaj babanın çocuğu da ''Bokaj babanın hangi çocuğu?'' ''Alsit, çiftlikte yatıp kalkan. Beyefendi onu tanıyor mu yoksa?'' Bokaj'ın bir başka oğlunun bulunduğunu öğrenmekten şaşkına dönmüştüm. ''Evet doğru'' diye devam etti büt. Geçen yıl amcasının yanındaydı. Fakat beyefendinin ona korularda rastlamamış olması şaşılacak şey. Hemen her akşam kaçak avlanır. Büt bu son sözcükleri daha alçak bir sesle söylemişti. Bana baktı ısrarla ve ben de gülmem gerektiğini anladım. Bunun üzerine tatmin olan Büt sürdürdü konuşmasını. Beyefendi kaçak avcılık yapıldığını biliyor nasıl olsa. Aman korular öylesine büyük ki bu tür bir avcılık pek zarar vermiyor onlara. Kaçak avlanmaya karşı çok az hoşnutsuz görünmem üzerine bundan cesaret alan ve bugün düşündüğüme göre Bokaj'a biraz zarar vermekten mutluluk duyan Büt bana Alsid'in tuzaklarını hazırladığı çukurları gösterdi. Sonra da onu suçüstü yakalayacağından hemen hemen emin olabileceğim çitteki bir yeri açıkladı. Burası bir bayırın tepesinde koruların sınırını oluşturan çitteki dar bir delikti ve Alsid saat 6'ya doğru buradan geçmeyi bir alışkanlık haline getirmişti. Oraya Büt ile ben epey eğlenerek iyice gizlenmiş bakır bir tel geldik. Sonra bana kendisini ele vermeyeceğime yemin ettiren Büt bu işe bulaşmak istemeyerek çekip gitti. Bayırın diğer tarafına yatıp bekledim. 3 akşam boyunca bekledim boşu boşuna. Büt'ün beni kandırdığına inanmaya başlıyordum. 4. akşam en sonunda hafif ayak seslerinin yaklaştığını işitiyordum. Kalbim çarpıyor ve kaçak avcılık yapan kişinin dehşetli tutkusunu anlıyorum birden. Tuzak öylesine yerleştirilmiş ki Alsit dosdoğru oraya geliyor. Ansızın yere uzanmış görüyorum onu. Ayak bileğinden yakalanmış bir halde. Kurtulmak istiyor, yere düşüyor, yeniden bir av hayvanı gibi debeleniyor. Fakat onu yakalıyorum hemen. Yeşil gözlü, solgun sarı saçlı, kurnaz görünüşlü yaramaz bir velet. Beni tekmeliyor, sonra hareketsiz kalınca ısırmaya çalışıyor. Isıramayınca da o zamana kadar işitmediğim en berbat küfürleri savurmaya başlıyor. Sonunda dayanamayıp kahkahalarla gülüyorum. O zaman birden duruyor, bana bakıyor ve daha alçak bir sesle ''Yabani herif, sakatladınız beni!'' diyor. Göster bakayım. Çorabını sıyırıp ayakkabısının üzerine indiriyor ve üzerinde hafif pembe bir izin çok güç seçildiği ayak bileğini gösteriyor. Hiçbir şey değil bu. Gülümsüyor biraz. Sonra sinsice babama gidip tuzakları sizin kurduğunuzu söyleyeceğim. Yok ya bu tuzak seninkilerden biri. Elbette bunu sizin koymadığınız kesin. Neden olmasın? Bu kadar iyi beceremezdiniz. Nasıl koyduğunuzu gösterin bana. Sen öğret. O akşam yemeğe çok geç döndüm. Nerede olduğum bilinmediğinden Marcel'in merak içindeydi. Ancak ona 6 tuzak kurduğumu ve Alsid'e homurdanmak şöyle dursun üstüne üstlük 10 kuruş verdiğimi söylemedim. Ertesi gün Alsid ile birlikte tuzakları kaldırmaya gittiğimde iki tavşanın kapanlara yakalanmış olduğunu görmek çok hoşuma gitti. Tavşanları ona bıraktım elbette. Av mevsimi henüz açılmamıştı. İnsanın kendisini tehlikeye atmadan başkalarına gösteremeyeceği bu av hayvanları ne oluyordu acaba? Alsit bunu bana açıklamayı reddediyordu. Sonunda yine bütten öğrendim ki bu hayvanları gizlice satın almada Hörtevan tam bir üstattı ve en küçük oğlu onunla Alsit arasında komisyonculuk yapıyordu. Böylece bu korkunç ailenin içine zamandan önce mi girecekti? Nasıl bir tutkuyla kaçak avcılık yaptı? Her akşam Alsit'i buluyordum. Çok sayıda tavşan yakaladık. Hatta bir seferinde bir de karaca. Güçlükle yaşıyordu henüz. Alsit'in onu öldürmekten duyduğu zevki tüylerim ürpererek anımsarım hala. Karaca'yı Hörtevan'ın oğlunun geceleyin gelip alabileceği güvenli bir yere bıraktık. Bu ayrımda geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Hörtevan. HURTEVENET. Büt. BUTE. Alsit. ALCIDE.